Evet, programımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden sayın izleyicilerimiz. Serdar Hocam'la, Erdem Hocam'la ve Onur Hocam'la birlikte inşallah.
İnşallah. Hocamız da biraz önce münafıklardan bahsetmişti yine, evet, yayında. Gerçekten münafıklar Allah'ın karakterlerine Kur'an'da detaylı olarak bildirdiği varlıklar. Ben yine birkaç ayet okuyarak size karakterlerinden örnekler vermek istiyorum inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Bakara suresinin 8. ve 10. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Yani iman etmedikleri halde iman etmiş gibi gözüküyor münafıklar.
Evet.
İnşallah.
Aldatıcılar aynı zamanda.
Evet.
Değil mi? Yalancılar. Evet. Sayılan vasıfları.
Evet. Kendini gizlemeye, evet, çalışıyorlar.
Evet.
Ama yine de bazı şeyleri taklit edemiyorlar. Mesela Allah'ı, hı, anamıyorlar.
Evet.
Allah'ı çok azanıyorlar. Bazı özellikleri taklit edemeyip kendilerine, hı, belirgin hale getiriyorlar. Evet. Allah'ın dilemesiyle inşallah. Evet. Kur'an'ı anlamıyorlar. Yine bir özellikleri Kur'an ayetlerini anlayamamaları, hı, ve çarpık yorumlamaları. Yine kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Ali İmran suresinin 7. ayeti. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan kitabın anası olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. İnşallah Kur'an'ı yine anlamıyorlar. Allah bu ayette bize bunu bildiriyor inşallah. Biraz önce söylediğim gibi Allah'ı çok azanıyorlar.
Evet.
Yine bununla ilgili Ankebût suresinin 45. ayetinde Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu bize bildiriyor Allah. Ama münafıklar Allah'ı çok azanıyorlar.
Evet.
Nisa suresinin 142. ayetinde Allah, gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok azanlarlar.
Değil mi?
Namaza da isteksiz kalkıyorlar. İsteksizce.
Evet. Hocamız da söylüyordu yani yanında kimse yoksa eğer bir Müslüman kılmaz namazı zaten.
Evet.
Kılmıyor.
Kılmıyor.
Ancak bir başka Müslüman varsa kendini sezdirmemek için, gösteriş yapmak için ayetteki gibi ancak o zaman kılıyor. Yoksa sabah namazına kalkmaz mı Müslüman? Yalnızken yani.
Evet. Şey,
münafık.
Münafık.
Müslüman zevkle, böyle şevkle, coşkuyla kalkar yani. En çok sevdiği,
evet,
olan Allah'a dua etmek, ibadet etmek, secdeye varmak için can atar zaten Allah'ın izniyle.
Evet, evet, inşallah. Ne kibirli olmaları münafıkların bir özellikleri. Bakara suresinin 206. ayetinde Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük, gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o. Yani kibirli, evet, olmaları münafıklara mesela bir uyarı yapıldığında, ayetler hatırlatıldığında kibirli olduklarından dolayı dinlemiyorlar, itaat etmiyorlar. Ve gururlarından dolayı, büyüklük gururundan dolayı onları günaha sürüklüyor bu tavırları, kibirleri inşallah.
Tabii Allah'ın ayetlerine duyarlı değiller ki. Mümin olan, duyarlı olanın kalbi yumuşaktır. Doğru bir şey söylendiği zaman araya bir enaniyeti, nefsi, hiçbir şeye girmez. Değil mi? Yani kıldan incedir orada ayete karşı. Duyarlıdır. Değil mi? Bir şey söylendiğinde, evet, hemen gayet mütevazi bir şekilde Yüce Rabbinin, değil mi, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'ın söylediği, emrettiği bir şeye, bir güzel ahlaka karşı hemen sarılır zaten ve güzellikle karşılar gelen eleştiriyi. Yani hatırlatmayı, öğütü. Çünkü onun, evet, cenneti için bir vesiledir o. Bir şeyi varsa ondan arınmak için bir vesiledir. Hoş karşılar, güzellikle karşılar. Ama şu münafık öyle değil. Çünkü her şeyi nefsi hesabına yaptığı için, Kur'an'ı da nefsi hesabına yorduğu için, ayetleri eğik büküyor çünkü adam ağzıyla.
Evet,
neden? Nefsine uydurmaya çalışıyor ayeti. münafık o yüzden kibirli tabii. Enaniyeti bir şey söylediği zaman öğüt, itaat hocamız bahsetti ya.
Evet.
Şeytandan bahsetti. Hı-hı. İtaat, secde et diyor Adem'e şeytana. Etmiyor. Ben diyor ateşten diyor. Hemen enaniyet kibir yapıyor.
Evet inşallah.
En büyük münafık yani o.
İnşallah.
Münafıklar da öyle hocamız izah etmişti canlı yayında.
İnşallah.
Münafıklar da öyle hemen kibirleri, enaniyetleri ön planda yani.
Evet. İnşallah. Onlar dini anlamıyorlar aslında münafıklar. Ve Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi kovun şeytan Allah'a sınırım. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla gereği gibi takdir edemediler diyor. Münafıklar bu gruba giriyor. Eğer dini anlamış ve Yüce Rabbimizin kadrini gereği gibi takdir etmiş olsalardı, yani Allah'ı tanımış olsalardı, sıfatlarını, o güzel isimlerini böyle sindire sindire derin anlamıyla anlamış olsalardı, bunu anlayan biri nasıl kibir yapar?
Evet.
Allah'ın her şeyin Allah'ın tecellisi olduğunu anlayan, dini öğrenip de biri nasıl kibir yapar Allah'ın tecellisine?
Değil mi?
Evet. Ayet var. Yapma diyor Allah, yasak ediyor. Mesela mütekebbirleri sevmiyor Allah, söylüyor. Yani zaten mümkün değil böyle bir şey. Müslümanda böyle bir tavır asla göremezsiniz.
Evet.
Ancak münafıkta görürsünüz. O da aklı kapalıdır. Şuuru kapalıdır. Yani aklı bayağı, hocamız demiş ya, zeki olur onlar demiş. Yani akıl başka bir şey. Müslümanda oluyor. O da şeytani zeka. Yani Müslümanları kandıracak bir zeka seviyesi değil. Çok zayıf. Her yaptığını gizliden gizliden yaptığını zanneder dedi hocamız. Fakat her yaptığı bilinir Müslümanlarca. Hı hı. Mesela bir tuzak hazırladığını zanneder kendince. Çok aklı zayıftır. Alenen belli olur o mesela. Komşuya da Allah'a evet. Onlar bir tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Diyor. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor. Yani Kur'an'ı anlamadıklarını görüyoruz. Dini anlamadıklarını görüyoruz.
Evet.
Ve Allah'ı tanımadıklarını görüyoruz. Mesela tek başına kaldığında namaz kılmaması da bunun bir göstergesi. O evet. Tek başına gerçekten kaldığı zannında. Fiziken tek başına olunca o şekilde zannediyor. Halbuki kişiyle kalbi arasına girer buyuruyor Yüce Rabbimiz.
Evet.
Şah damarınızdan daha yakınım diyor. Melekler var sağ ve solumuzlarda sürekli değil mi?
Evet.
Amellerimizi yazıyorlar. Yani tek başına, sen tek başınayım zannettiğin anda bayağı bir kalabalık aslında.
Evet.
Dini anlamadığı için, Allah'ı anlamadığı için bu rahatlıkta
yalnız
oluyorlar. Ahirete inanmazlar mesela.
Evet.
Allah buyuruyor komşuna anlasınırım, asıl varılacak yurt ahirettir diyor. Münafığın özelliği dünyaya yurt edinmesidir.
Evet.
Dünyaya yerleşir o. Dünyaya bağlıdır. Dünya nimetleri
evet.
Kendince ki onları da Allah ona yaşatmaz.
Evet.
Bayağı bir zulüm ve sıkıntıya dönüşür. Hocamız da hep diyor. Yani içi yanar onun. Hep sıkıntılıdır. Mesela hep hüzünlüdür. Hep ağlar dedi hocamız bir şeyde. İçinden hep bir ağlama evet. Vardır. Yani mutlu evet. Olamaz hiçbir zaman. Ama mutlu olmak için onun peşine düşmüştür. Mutlu olmak için kendince Müslümanlara karşı tavır almıştır. Ama Allah her seferinde, peygamber dönemimizde de öyle sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda Mehdi aleyhisselam döneminde de münafıklarına belasını vermiştir. İnşallah. Evet.
O dediğin çok önemli hocam. Yani Allah'a takdir edemediler diyor ya. İmamı da yani Allah'ın elçisini de takdir edemiyorlar. Mesela Peygamber Efendimiz'i takdir edemiyorlar.
Maşallah.
Yanına geliyorlar, görüyorlar müminlerin şeyini. Sonra gidip başka bir mescit kuruyor mesela. İhanet ediyor. Hainlik yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle Allah'ın en güzel kulu olduğunu, değil mi? Allah'ın en tecellilerin, isimlerin tecellilerin onda görüldüğünü,
maşallah.
Yeryüzünün orada en adaletli, en merhametli insanı olduğunu anlayamıyor, takdir edemiyor. Aynı şekilde ayrı zamanda Mehdi'yi de takdir edemiyor işte münafıklar.
Maşallah.
Geliyor Mehdi'nin yanına, oturuyor, meclisinde bulunuyor, 10 sene bulunuyor, 20 sene bulunuyor. Tedrisinden evet. Geçiyor. Allah'ın varlığını bildiği ahiret her konuyu öğreniyor. Adaleti öğreniyor, merhameti öğreniyor. Hazreti Mehdi aynı Hazreti Peygamber gibi Allah'ın izniyle o dönemin dünyadaki Allah'ın tecellilerinin en yoğun bulunduğu kişi.
İnşallah.
Evet, en
inşallah.
Yüksek adalet sahibi, en merhametli, en insanları düşünen, değil mi? Mesela sahiplenen mesela kişi. Onda o yoğun tecelli olmasına rağmen tam tersi algılıyor mesela. Takdir edemiyor Hazreti Mehdi'yi. hainlik yapıyor, alçaklık yapıyor, yalan şahitlik yapıyor. Her şeyi yapıyor yani.
Maşallah. Evet. Aynı zamandaki münafıklara bakıldığında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir tane hadisinin daha tahakkuk ettiğini görüyoruz, tecelli ettiğini görüyoruz. Ahir zaman münafıkları Allah'tan çok haşa Hazreti Mekke'den korkuyorlar. Böyle bir özelliği evet. var. Yani dedik ya Allah'ı gereği gibi takdir etmedik, edemedikleri için, anlayamadıkları için. Evet. Onlar konuşan Allah sanırım ayette de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani dışta olana aldanırlar mealinde evet. yakın manasında bir ayet var. Tam öyle yani onlar gayba iman etmedikleri için ve Allah'ı görmedikleri için kendi kafalarına göre gözle Hazreti Mehdi'yi görüyorlar. Hazreti Mehdi'de de Allah'ın senin de dediğin gibi bütün tecellileri tecelli ettiği için, bütün evet. sıfatları en yoğun şekilde tecelli ettiği için Hazreti Mehdi'den korkuyorlar.
Evet.
Mesela Peygamber Efendimizin El-Futuatul Makiyah sayfa 6'da bir hadis-i şerifi var. Bu konuyla ilgili okuyayım. Daha birçok insan Kur'an'dan çok onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın korkusu nedeniyle günahlardan kaçınacaklardır. Yani Hazreti Mehdi'den korktuğu için namaz kılıyor.
Evet.
Hazreti Mehdi'den korktuğu için işte infak ediyor. Hazreti Mehdi'den korktuğu için Müslümanlarla mesela daha yakın oluyor. Hazreti Mehdi'den korktuğu için. Yani Allah'ın hükmü olduğu için değil. Yani kişiye bağlı onun imanı. Ki tabii onun da imanı olmadığını, taklidi bir şey olduğunu tabii. görüyoruz. Münafıkların özelliği müminleri taklit etmeleridir. Yani taklidi iman deniyor ona. Ama Müslümanlarda da tahkiki iman oluyor. Yani İnşallah. Hakiki, gerçek iman edenler Müslümanlar oluyor. Tabii. Münafıklar sadece Müslümanları taklit etmeye çalışıyorlar ama onu da beceremiyorlar evet, inşallah.
İnşallah.
Şu an.
Devam etmek evet. istiyor muyuz adam
hocam? Münafıkların, şunu söyleyecektim inşallah. Münafıklar müminlerin yanında iki sebepten dolayı gizliyorlar kendini. İki sebepten dolayı kalıyorlar. Birincisi kafirlere bilgi taşımaları müminlerin yanından. İkincisi de mümin toplumundan menfaat beklentilerinin olması. Menfaatlerinden dolayı evet. kalıyorlar. Yine Peygamberimizin zamanında da bu şekilde inşallah ama zorluk anı geldiğinde bir zorlukla karşılaştıkları zaman kendilerini tamamen belli ediyorlar ve müminlerin yanından ayrılıyorlar. Peygamberimiz zamanında da böyle oldu inşallah. Allah yolunda ciddi bir fedakarlık yapmıyorlar.
Tabii.
Muhammed suresinin 21. ayetinde kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman şayet Allah'a sadakat gösterseler de şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu buyuruyor Allah inşallah. Yine mesela Peygamberimiz zamanında savaştan kaçıyorlar. Evimiz açık diyorlar. Hava sıcak diyorlar. Allah da buna karşılık inşallah cehennemin sıcağı evet. daha fazladır diyor. Ayetinde buyuruyor inşallah.
İnşallah.
Bu tip bahanelerle evet. kaçıyorlar zorluktan. Evet, ve müminin yanından ayrılıyorlar.
Allah'ın izniyle inşallah münafık müminlerin cennetine vesile oluyor.
Maşallah. İnşallah.
İnşallah. Allah'a çok şükür.
Maşallah.
Biz bahsettikçe değil mi bizim Allah'a olan bağlılığımız artıyor. Münafıklara, müşriklere olan nefretimiz artıyor. Yani Allah cehennemde dedikleri için. Yoksa herkesin hidayetine vesile olmak için gayret ediyoruz Allah'ın izniyle. O nedenle hocamız da bugün okudu ya yani düşmanım hani olacak ki Allah'ın evet, izniyle
inşallah.
Necip Fazıl'dan okumuştu.
İnşallah.
O biliyor maşallah. Yani Müslümanları daha güzel ahlaklı yapıyor, parlatıyor yani Allah'ın izniyle.
Maşallah. İnşallah. Evet, maşallah.
Onur hocam.
Evet, dün hocamız biraz konuyu değiştiriyor gibi oluyor ama münafıklarla alakalı başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa ben evrimle alakalı birkaç bir şey söylemek
Çok
istiyorum.
Çok olur, bir şey.
Şimdi evrim teorisyenleri, evrim teorisini savunan insanlar canlılığın 3.800 milyon yıl yani 3 milyar 800 milyon yıl önce başlamış olmasını kabullenemiyorlar. Onlara göre o tarihlerde ilkel bazı canlı böyle formlar olması gerekiyor ama bunlar böyle çok gelişmiş olmaması gerekiyor. Fakat son yapılan çalışmalar tam 3 milyar 800 milyon yıl önce ortaya dünyanın belki de en kapsamlı teknolojik varlıkların ortaya çıktığını ortaya koydu. Bunlara siyanobakterler deniliyor. Siyanobakterlerde son yapılan araştırmalar var olan teknolojinin çok üstün boyutta olduğunu ortaya çıkartıyor. Ve evrimciler kendi kitaplarında tabir caizse kıs kıs kıvranıyorlar açıklayabilmek için. Hala açıklamaya çalışıyorlar ama böyle bir yola girmiş ama yolunu böyle kaybetmiş, sarhoş olmuş, yolunu bulamayan böyle her yöne böyle karma karışık bir olaya girmişler. Yazdıkları yazılarda hep bunları çok net görülüyor. Şimdi sahip oldukları fotosentez teknolojisi var. Ama bu fotosentez bitkilerin yaptıkları fotosentezden farklı. Çünkü bitkiler gerekli kaynağı ışıktan alıyorlar ve topraktan alıyorlar. Ama bu bakteriler sudaki iyonları kullanıyor. Sudaki elektronları kullanıyor fotosentez yaparken. Bu bilim dünyasının anlamadığı, anlayamadığı, çözemediği ve harikulade büyük bir sistem. Keza bu olmasa, bak, bu sisteme sahip olmasa dünyanın devamında başka canlı türleri ortaya çıkamıyor. Çünkü siyanobakterilerin yaptığı fotosentez. Başka bir işlevi daha var. Azotu fikse ediyorlar, azotu ayrıştırıyorlar. Azot canlılık için olmazsa olmaz bir element.
Evet.
DNA'nın yapı taşı, nükleik asitlerin, proteinlerin yapı taşı. Bunlar olmazsa canlılık olmuyor. Ama o azotun DNA'da ve proteinlerde kullanılabilir hale gelmesini de yine siyanobakteriler yapıyor.
Maşallah.
Şimdi 3 milyar 800 milyon yıla geldiklerinde böyle bir duvara tosluyor evrimciler. Darma duman oluyorlar orada. Çünkü ne ararsan var bakteride. Fotosentez yapıyor. Azot fiksasyonunda görevli. Onu da yapıyor. Karbon çevriminde de görevli. Bunun da ayrıntıları ortaya çıkıyor. Kısım kısım bu siyanobakterilerle ilgili birçok bilgiyi aktaracağım inşallah önümüzdeki programlarda da. Ve canlı ortam koşulları böyle zorlaştığı zaman kendisine bir yani gemilerde olur ya kaçış mobil istasyon yaparlar.
Evet.
Kaçış istasyonu. Zırh üstüne zırh döşenmiş bir istasyon oluşturuyorlar. Ortam koşulları yaşamı zorlaştırdığı zamanlarda. Onu bu su üstüne yaşıyor bu bakteriler. Suyun altına doğru gönderiyorlar. Bırakıyorlar kapsülü aşağı. O da yukarıdaki hava ne zaman normale dönerse tekrar yukarı çıkıyor. Ve tekrar koloniyi oluşturuyor. Yani koloninin bütün bilgisi o kapsülde var. Yukarı bir çıkıyor tekrar hızlı bir şekilde üreyip tekrar koloniyi oluşturuyor. Yani o kadar sağlam yapılmış ki Allah'ın izniyle. Allah o kadar sağlam yapmış ki. Çünkü yaşam onun üstüne bina edilmiş vaziyette zahiren. Çünkü azot olmazsa yaşam olmuyor. Fotosentez olmazsa oksijen olmuyor. Yine yaşam olmuyor. Karbon döngüsünde de fonksiyonel. Dolayısıyla o olmazsa olmaz bir yapı. Allah da onu o yüzden çok sağlam yaratmış. Şimdi bir tane sahip olduğu teknolojinin reel örneğini vereceğim. Bir enzim var içerisinde. Bu enzimin adı nitrojenaz enzimi. Şimdi nitrojenaz enzimi denen enzim, o bahsetmiş olduğum azotu bitkinin kullanabileceği forma dönüştürüyor. Atmosferdeki %78 oranında bulunan serbest azotu bitkinin kullanabileceği amonyum veya nitrat denen forma dönüştürüyor. Bunu kim yapıyor? Nitrojenaz isimli protein molekülü yapıyor. Kapasitesi çok yüksek. Suyun üstünde bir atmosfer basınçta ve ortam sıcaklığında bunu çok süratli bir şekilde yapıyor. Bir elektrik harcamıyor, bir para istemiyor, bir gideri yok. Bakterinin zaten normal şeyi bu. Yaşamlar suyun üstünde ışık gelsin ve denizdeki normal alacağı elementleri alsın yeterli onun için. Yani çok bir şey de istemiyor. Çok ucuz maliyetle. Bunu günümüzde fabrikada bilim adamları yapmak için 400 santigrat derece sıcaklık gereken bir ortam oluşturmaları gerekiyor. Ve 200'de 350 atmosfer basınç. Deniz kenarında bir atmosfer basınç oluyor. Yani deniz kenarı normal basınç bir atmosfer. Yani bunun 200-350 kat daha fazla basıncını uygulayarak azotu, serbest azotu bitkinin kullanabileceği forma ancak dönüştürebiliyor. Hani bunu özellikle gübre yapımında kullanıyorlar. Ama çok maliyetler üst seviyede. Nitrojenaz, yani gözle görülemeyecek bir molekülün sahip olduğu kabiliyet, Allah'ın izniyle onda yarattığı o üstün teknolojiyi günümüz bilim dünyası bırakın yanına yaklaşmayı böyle çok çok uzaktan seyrediyorlar Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Bu evrimcilerin izah edemedikleri ve edemeyecekleri bu konu inşallah.
Maşallah.
Maşallah. İzah edebildikleri de bir konu yok aslında.
Evet.
Yani evrimci,
yani öyle mesela izah etmek ne demek? Bir konu vardır. Bilimsel olabilir. Başka bir konu olabilir. Sorarsınız ya bu nasıl olmuş dersiniz. İzah odur. Nasılını anlatır.
Evet.
Makuldür, anlaşılırdır, kabul edilebilirdir. Bilim adamıysa zaten iddia laboratuvar ortamında denenmiş olması gerekir. Gözlemlenmiş olması gerekir. İspatlara, delillere dayanıyor olması gerekir. Evet. Bunların olduğu her açıklama bir izahtır. Doğru. Ama evrimcilere baktığımız zaman ne görüyoruz? Masal. Yani evet. Başka bir şey yok. Veya işte diyoruz hep hipnoz. Hep böyle yanlış bir şeyi tekrar ederek sanki hani gerçekten varmış gibi evet. Hipnoz etmek. Veya telkin. Yok öyle değil. Tesadüf. Yok işte rastgele. Yok çamur. Yok zaman. Yok işte rastgele. Tesadüf. Hep telkin. Hiçbir zaman hiçbir evrimcinin, evrim teorisini savunan bir kişinin çok aklı başında, çok akıllı, delillere dayalı, net, akıcı bir anlatım yaptığını göremezsiniz. Görmedik. Evet. Hiçbiri yok. Ama hocamızın açıklamalarına bakın. Bu fikrin karşısında duran kişidir. Açıklamalara bakın. Delile dayalı, ispatlanmış, somut, anlaşılır, net. Evet. Yani bilimle ilgilenmesi gerekmez bir kişinin hocamızın açıklamalarını anlaması için.
Evet.
Çok anlaşılırdır yani. Kültürü olan da anlar, kültürü az olan da anlar. Çok açıktır. Çünkü delile dayalıdır. Siz vicdan sahibiyseniz, samimiyseniz doğruyu görür anlarsınız. Bu öyle zor bir konu değil. Evet. Sanki böyle ortada karmaşık bir konu varmış gibi yapıyor evrimciler.
Demagoji yapıyorlar.
Evet tam demagoji. Yani hayatın işte sırrı çözülemedi hala. İşte ara geçiş formları bakın bulundu. Yani böyle bir karmaşık bir durum veya işte tesadüflerle dünya meydana geldi. İnsanlar tesadüfen. Böyle bir şey varmış gibi telkinde bulunuyorlar. Böyle bir şey yok. Bu yalan. Evet. İşte biz her gün her programda görüyoruz. Hocam bir delil anlatıyor. Hocam bir delil anlatıyor. Herkes doktor hocam bir delil gösteriyor. Ve hocamız ne diyor? Bir tane delil. Mesela bir iman akıtı gösteriyoruz. Hocamız diyor ki tamam bu yeter diyor mesela. Yani başka bir şey anlatmaya gerek yok. Bir tanesi de evrim teorisinin ve bu teoriyi savunanların kafasını ezmeye yetiyor. Milyarlarcası da yetiyor. Fark etmiyor yani.
Bir tanesini gösterelim istiyorsan Serdar Hocam.
Çok iyi olur yeri gelmişken.
Deniz samuru ile ilgili güzel bir filmimiz var. Dediğin gibi dünyadaki birçok ayetten bir tanesi, delillerden bir tanesi
maşallah.
İnşallah.
İnşallah. Maşallah.
Keyif şahane.
Samurların sıcak kanlı olmalarına ve akciğer solunumu yapmalarına rağmen denizde rahatlıkla yaşayabilmektedirler. Samurun vücut yapısı hayvana mükemmel bir hareket ve dalış kabiliyeti kazandırmaktadır. Deniz samurunun ayaklarındaki parmaklar tamamen birleşik olduğunda bir palet görevi görür. Bu özellik sayesinde samur yüzerken suyun parmaklarının arasından geçmesi önlenmiş olur. Böylece samur yüzmek ve dalmak için gereksiz enerji harcamaz. Deniz samurlarının suyun içinde kolaylıkla hareket etmelerini sağlayan bir diğer özellik de kürkleridir. Bu kürk, samura kusursuz bir izolasyon sağladığı için samur çok soğuk bir suda bile vücut ısısını koruyabilir. Ayrıca kürkü oluşturan tüyler o kadar yoğundur ki, samurun vücudunun 1 santimetre karelik bölümündeki tüyler, bir insanın tüm kafasındaki saçların sayısından daha fazladır. Başka hiçbir memeli hayvanın kürkü, deniz samurlarınınki kadar yoğun ve zırh değildir. Kürkün bir başka özelliği de, belli bir miktar havayı içinde hapsedebilmesi ve bu sayede bir koruyucu görevi görmesidir. Samur suya daldığında bir miktar hava kaçınılmaz surette kürkünün içinde sıkışır ve bu sıkışan havada samuru sıcak tutmak için yeterli olmaktadır. Samurun vücudundaki mükemmel yapının yanı sıra beslenmek için kullanmış olduğu teknik de şaşırtıcı niteliktedir. Samurların yaşadığı alandaki temel besin kaynakları kabuklu deniz canlılarıdır. Samurlar bu canlıların kabuklarını kırmak için çok akılcı bir yöntem kullanmaktadırlar. Samur ilk olarak suyun dibinden iri bir taş parçası çıkarır ve bunu karnının üstüne yerleştirir. Daha sonra kabuklu canlıları bu taşa vurarak kabuklarını kırar ve beslenir. Şüphesiz ki burada çok akılcı bir davranış söz konusudur. Samurun böyle bir yöntemi kendiliğinden keşfetmesi ya da zaman içinde öğrenmiş olması elbette ki mümkün değildir. Bu durumu evrimin iddialarıyla açıklamak da mümkün değildir. vardır. Çünkü hiçbir tesadüf bir canlıya böylesine akılcı bir yöntem öğretemez. Evrimciler de bu gerçeği bildiklerinden canlıların sergiledikleri akılcı hareketleri içgüdü kelimesiyle geçiştirmeye çalışırlar. Oysa içgüdü olarak adlandırılan bu durum gerçekte Allah'ın bu canlıya olan ilhamıdır. Yeryüzündeki tüm canlılar gibi deniz samurları da Allah'ın ilhamıyla hareket eder ve onun bilgisi dahilinde yaşarlar. Samurların vücut şekilleri ve sergiledikleri akılcı davranışlar, Yüce Rabbimizin sonsuz yaratma ilminin delillerindendir.
Maşallah.
Bu mucize karşısında bizlere düşen sorumluluksa bir ayette şöyle bildirilmektedir. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Yani evrimcilerin hataya düştükleri konu, bakıyor şimdi burada kutupların arasında bir de porsuğa bakıyor. Diyor ki zaten diyor bir canlı yaşaması için ancak işte bu porsuk kadar böyle olması lazım zaten diyor yani. Böyle olmasa zaten yaşayamaz diyor. O diyor o ortama uyum sağlamış diye ondan sonra atışa geçiyor. Halbuki başından beri porsuğun en eski fosilinden günümüzdeki haline kadar hiçbir değişiklik yok. Onunla o ortaya çıkmadan önce baktığımızda porsuğa benzeyen atası diye atfettikleri yani ortak ata diye herhangi bir canlı yok. O an orada o şekilde olmuş. Evet. Nitekim zaten Stephen Jay Gould diyor ki sanki diyor kabul etmek istemediği için ama bilinçaltında bunun doğru olduğunu bildiği için sanki o an tüm yapıları üstünde o an orada beliri vermiş gibi fosil kayıtlarını görürüz diyor. Zaten öyle işte. Yani orada bütün yapıları üstünde o an orada Allah belirliyor diyor. Orada maşallah. Kılıyor yani inşallah. Maşallah, maşallah. Doğru hakikaten değişen hiçbir şey yok. Maşallah. Allah onu o an orada kılıyor. Maşallah. Yavaş yavaş değişecek olacak bir konu da yok orada yani tabii. Değil mi? Değil mi?
Herhalde ya mesela dediğin gibi evrimcinin iddiasını bu canlı o ortamda baktı işte hava soğuk, deniz soğuk, her taraf buz. Karnım da aç, yiyeceklerim de benim besinlerim de bu suyun altında. Ne olacak? Dur bir deneyelim bakalım. Hani bir dalalım içeri de o soğuk suya. Bakalım ne olacak demiş olması gerekiyor. Filmin başında gördük sıcak kanlı hayvan. Özellikle belirttik onu. Sıcak kanlı ne demek? Soğuğun içine girdi mi donarak ölür demek. Yani hayvanın böyle bir tesadüf geçirecek durumu yok fiziksel olarak. Sıcak kanlı bir kere. Bunu denese ve Allah'ın ona verdiği o mükemmel tasarım olmamış olsa, o donanım olmamış olsa hayvan hemen ölür. Yani suya girdiği an ölür. Evet. Öyle bir hali var mıydı samurun? Gördük.
Keyif.
Tür neşe. Yani böyle hiç sanki yazlık böyle bir mekanda gibi değil mi? Güneşlenir gibi. Bir de sırt üstü keyif yapıyor. Yani evrimcilerle dalga geçer gibi. Evet. Sırt üstü yüz etrafını seyrede seyrede çok rahat. Bir yandan yemeğini yiyor. Bir yandan sırt üstü. Ya şimdi yani evlere şenlik bir iddia bu. Evrim teorisi. Evet. Bak bu sevimli canlının sıcak kanlı olup da soğuk bir ortamda yaşıyor olması, yani yaşayamayacağı normalde bir ortamda yaşıyor olması çok büyük bir mucizedir. Hemen mucizelerine bakıyoruz. Filmde de gördük. Canlının vücudunda bir kere 1 santimetre karesinde bizim başımızdaki saç oranı kadar, miktarı kadar bir kere saç var, kıl var, tüy var. 1 santimetre karede. Bu ne sağlıyor? Yalıtım sağlıyor bu kadar sıklık olması.
Değil mi?
Evet. O şeyde. Yalıtım biz ne zaman öğrendik? Milyonlarca senedir var bu hayvanlar.
Evet.
Yalıtım teknolojisi daha yeni çıktı ortaya. İşte mantolama yapıyorlar bina cephelerine. O mantıktan. Yeni öğrendik. Enerji tasarrufu var canlının üstünde. Allah palet giydirmiş ayaklarına. O evet. Patilerini palet gibi kullanıyor.
Tabii.
Biz ne zaman bulduk paleti? Daha yeni bulduk. Palet olursa yani parmakları açık olsaydı çok fazla enerji sarf ederek çok az mesafe alabilecekti.
Evet.
Allah onu senin de dediğin gibi o ortama uyum içerisinde yani ortamı da Allah yaratmıştır.
Evet,
o canlıyı o ortamda yaşayacak canlıyı da Allah yarattığı için patilerini kapatıyor palet gibi kullanıyor. Ne oluyor? Daha az enerjiyle daha uzun mesafelere daha hızlı gidebiliyor. Bu tasarım değil de ne? Nerede evet. Burada tesadüf?
Değil mi?
İnşallah.
Bunları geçtik. Ne var geriye? en son gördünüz. İşte bu midye bir kabuklu bir şeyi alıyor. E kabuklu o. Yani onu aldığı an sert bir şey olduğu belli. Ya içinde senin ihtiyacını karşılayacak besin olduğunu nereden biliyorsun? E hayvan bu. Aklı ermez ki. Yani evet, görmediği bir şeyi, içini, kabuğuna bakarak ben bunu yerim diyor. Siz böyle bir şey yapar mısınız? Ya bir ambalajlı bir şey görseniz, ambalajıyla mı atarsınız ağzınıza? İçini görmemiş olur. Nereden bileceksiniz içindeki şeyin sizin vücudunuza faydalı olacağını? Bir de hayvan bunu biliyor. Yetmiyor. O cismin nasıl açılacağını, yani ambalajın nasıl açılacağının bilgisi de var. Kırıyor. Göbeğine yatırmış, gördük mesela. Çok sevini. Tak tak tak vura. Onun vurarak kırılacağını nereden biliyor? Ya bu da bilgi. Ya bu hani seyrederken çok makul geliyordu insanlara. E tabi susamurdur, yapar. Niye? Çünkü bu özellikleri var ya. Nereden biliyor peki? Kim öğretti bunu onu? Bu bir bilgi değil mi? Ya bu bir ustalık gerektirmiyor mu, evet, bu yapılanlar? Daha önceden denenmiş olması gerekir. Ne zaman denedi hayvan bunu? Hayvancağız annesinin karnından çıkıyor, hop suya. Midyeyi buluyor, alıyor göbeğine koyup tık tık tık kırıp yiyor. Nerede öğrendi bunu bu hayvan? Kim öğretti ona bunu? Onu yaratan, o ortamı da yaratan, midyeyi de yaratan, Allah, midyenin içindekini de yaratan Yüce Rabbimiz var. Allah öğretti, bu çok açık. Yani bunlar tesadüfle açıklanacak şeyler değil. Artık insanları kandırmayı bıraksın evrimciler. Evet. Artık inanan da pek yok. Biraz hakikaten masal şeyine döndü olay. Çocuklar bile gülmeye başladı. İlkokullarda bile konuşuluyor bu konu. Evrim teorisinin hakikaten bir masal olduğu. Ve hatta değil mi, evrimciler kendileri için diyor, bir tane bir köşe yazarı vardı. Amerikalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizden sonraki nesiller diyor. Evet. Size gülecekler diyor.
En büyük espri malzemesi olacak.
E dalga geçecekler sizi diyor, evet, sizden sonraki nesiller. Yani evrimcilerin yaptığı bu. Biz bu dönemde saçma sapan, yani akla mantığa hiç uymayan, deli saçması, masal bile olamayacak tarzda şeyleri ortaya attık. E ne oldu? Bir jenerasyon sonra gençler gelecekler, son derece bilinçli, şuurlu, Allah'ın aklıyla akıllanmış, imanlı, evrimin asla olamayacağını net olarak bilimsel delillerle öğrenmiş gençler gelecekler. Utanmayacak mısınız siz onların dedesi olmaktan? Torununuz sizle alay edecek. Bu çok açık bir gerçek. Bundan kaçamaz evrimciler inşallah.
Evet, inşallah.
Bir de Serdar Hocam, sen söylerken aklıma geldi. Hani insan bakıyor de onu garipsemiyor. Değil mi? Allah hakikaten çok mükemmel bir yaratılış sırrı da var orada. Maşallah. Baktığı zaman insan mesela porsuktur yapar, evet, diye söylemesinin sebebi orada Allah'ın çok kusursuz ve mükemmel bir yapı yaratması.
İnşallah.
Yani insan bilinçaltında ha tamam mı yani bu şekilde böyle bir canlı, evet, tamam zaten otur, yani ortam, evet, ve canlı birbirine çok uyumlu. Evet. Zaten hani bak ortama uygun bir şey tasarlamasını biz o insandan istesek, porsuyu hiç görmeden anlatsak, yüzsün, sırt üstü yüzsün, dağılsın, çıksın, şeyde midyeyi de alsın, kırsın desek, o porsu tasarlaması bile, tabii, tasarlayamaz da, tabii, tasarlaması bile kim bilir ne kadar zaman alır.
İnşallah.
Ama Allah onu orada milyonlarca yıl önce ve dünyada bak 100 milyona yakın canlı çeşidi var. Bu kadar çok çeşitte ve bir mükemmellikte Allah çeşit çeşit yaratmış inşallah. Mesela insandan bir şey tasarlama istediğinde bir tasarlamadan da bir yoksunluk var. Avatar diye bir film vardı. Filmde biraz daha değişik olsun diye değişik canlılar var. Diye mesela at değil ama ata benzeyen bir şey.
Hı hı, evet.
İşte ejderha gibi böyle yaratıklar vardı. Bak sıfırdan bir dünya oluşturmaya çalışmış insanlar orada. Film çevirmiş ama sıfırdan bir şey icat edemiyor insan. Muhakkak var olan bir şeyin bir benzerini,
evet,
yani ancak ondan, evet, esinlenerek yapabiliyor. O da uymuyor mesela. Atın ben oturuyorum, önde 4 tane ayağı vardı. Yani film cevap koşuyordu ama hani gerçekte dedim bu çok zor koşar burada. Ayak ayağa takılır, düşer, bir şey olur, dengesi bozulur. Değil mi? Yani orada insanın tasarladığı bir şey de aerodinamik hata da, yani birçok hata, evet, da bulma ihtimali çok fazla.
Evet, evet.
Yani inşallah.
Avatar filmi Mehdiyet'i icat eden bir, evet, film diye geçen gün hocamız anlatmıştı.
Evet, maşallah.
Çok enteresan bir
film. Maşallah.
Onda şey vardı. Onu anlatayım o zaman. Turok Mahto diye şey var. Tek kişinin kullanabildiği çok büyük bir canlı vardı orada. Oradaki canlıların en büyüğü, en ihtişamlısı ve hepsine sözünü geçiren bir yaratık. Onu bir kişi kullanıyor. Onu kullanan da o bölgenin kurtarıcısı oluyor ve aynı zamanda da hakim oluyor. Hani Trokmakti hem Türk ismini hem de Mehdi ismini çağrıştırıyor. Allah alem ona işaret evet, ediyor olabilir inşallah.
Bu şey de öyleymiş. Yanlış biliyor olabilirim. Hep uzay filmlerine bakardım da böyle acayip bir kafalar işte bundan kıskançlı ağızlar bir açılıyor bir daha açılıyor bir şey açılıyor falan. Böyle bayağı böyle bozuk oluyor tipler ama değişik. Ben onları hani insanlar veya işte o senaryoyu yazanlar veya masaüstü çalışmasını yapanların tasarımı gibi zannederdim. Meğerse öyle değilmiş. Bizim bu gözde görünen veya göremeyen böcekler var ya, onların yakın çekimlerini yapıyorlarmış. Onların yüz ifadelerine benzetiyorlarmış o canlıları da. Yani o da yapımcıların tasarladığı bir şey değilmiş. Böyle böceklerin yapısı, ağız yapısı, bakışı, çenesi, yüz görünümü birçok şeyi onlardan esinleniyorlarmış. Yani o da yok. Yüce Rabbimiz bedidir. Benzersiz yaratandır.
İnşallah.
O yüzden benzemiyor. O yüzden bir başka daha örneği yok inşallah. Evet. Şu mantık da dikkat çekelim. Mesela bu sevimli canlı da palet dedik, palet gibi kullanıyor. Evrimcilere soruyorsun, tesadüfen olmuş diyor. Peki tamam, tesadüfen olmuş. Sen ona bakarak veya o tür canlılara bakarak paleti keşfettin. Deniz altında çok hızlı yüzülebilmesi için. Evet, keşfettik. Yaptın, kullandın, başarılı oldu mu? Oldu. Ben de diyorum şimdi tesadüfen oldu o. O zaman bana diyor ki olur mu kardeşim ne tesadüfen? Görmüyor musun? İnsan aklı falan. Fabrikalar kurduk. Evet. Plastik malzemeler, enjeksiyon makineleri bastık. Kalıpları var. Kalıbını yapan var. Uğraştık, kestik, biçtik, evet. Şekil verdik. Tasarladık. Bilgisayarda 3D animasyonlar yaptık. O bir sürü deneylerden geçti bu. Su altı yüzücüleri bunu dalgıçlar denedi. İşte birkaç denemeden sonra tavsiyeleri üzerine kullanım kolaylıkları, ergonomikliği vesairesi ayarlandı. Şimdiki palet oldu. Nasıl tesadüf diyorsun sen bunu? O tesadüf değil. Sen kopya ettiğin, yani fikrini aldığın, bilgisini aldığın ve bu özelliği milyonlarca yıldır kullanan hayvanın bu özelliği nasıl tesadüf diyorsun peki?
Ve canlı olan.
Yani.
Ya o zaten olağanüstü bir durum yani. Aklı yok, bir şey yok yani garibimin. Ama senin o kadar milyonlarca dolar harcayıp meydana getirdiğin teknolojiyi hayvan milyonlarca yıldır yaratıldı, ilk günden beri kullanıyor. Ona tesadüf, ondan kopya çektiğin teknoloji yok. Bu tesadüf değil. Burada bir çelişki yok mu? Ya çok garip yani.
Hocamızın İnşallah. Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor Maşallah. İsimli kitabı var. İnşallah. 300 eserinden bir tanesi. Maşallah. İnternet sitesi de var.
Maşallah.
www.harunyahya.org sitesinden girip izleyicilerimiz o kitapları bilgisayarlarına indirebilirler.
Maşallah.
Filmleri indirebilirler veyahut global kitaptan satın alabilirler arzu ederlerse. Bitirelim mi hocam?
Estağfurullah. Olur.
İnşallah. O zaman yarınki programdan bahsediyorum. Yarın saat 22'den itibaren yine Harun Yahya TV internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo 106.4 ve Aksu TV ile Asu TV ekranlarından Allah'ın izniyle beraber olacağız. Hayırlı geceler.
İnşallah.